Ayrım 44, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 615, bölüm 8, Korunaklı Ülke, Beşinciler Krallığı, Giselbert, 6234. Güneş Döngüsü, Kış. Üç güneş batımı boyunca ocağın içine kapıya yapılan aralıksız hücumların gümbürdemesi duyuldu. Canavarların çabaları başarılı olmuştu. Kapının sert demiri yamulmuştu ve bazı noktalar korkunç şiddete dayanamayarak parçalanmanın eşiğine gelmişti. Tunkil bu arada ocakta çalışıyor ve kapı kanatlarının arkasını sağlamlaştırmak için demir çubuklar hazırlıyordu, ancak bunlar da süreç içinde saldırganların gücü karşısında yeterli olmayacakmış gibi görünüyordu. Balindis ise bu ara İşinde oldukça ilerlemişti ve kaba işçiliği bitirmek üzereydi. Giselbert sıcak çeliğe işleme ve rünler için gerekli kanalları açıyordu. Gandogar değerli taşları acilen geççi olarak kurduğu kesme masasına şekle sokup Magus'un derisini kesebilsinler diye uçlarını sivriltiyordu. Barogor'un siyah granitten işlediği kancalar bir insan erkeğinin işaret parmağı uzunluğundaydı ve silaha yerleştirilmeye hazırlardı. Sigurd Azie parçası Narmoran'ın yönetiminde Tunkdil tarafından şekillendirildi. Neredeyse demir kadar sert olan ahşap parçası demir testeresi E ve bileği taşıyla Narmoran'ın parmaklarına uygun hale getirildi. Tunkdil son zımpara işini Narmoran'a bırakmış, hemen gidip yine kapının güçlendirilmesine çalışmaya devam etmişti. Dört güneş batımı sonra kancalar yerine yerleştirilmiş, elmaslar namlu boyunca ısıtılmış çeliğe işlenmişti. Balindis büyük bir dikkatle çalışıyordu. Her darbesi yerine tam oturmalıydı. Malzemenin hiç affı yoktu. Önemli bir noktadaki en ufak bir hata, keskin ateşi baştan yapmaya başlamaları anlamına geliyordu. Ama böyle bir zamanları yoktu. Düzenli durmaksızın devam eden gümbürtü kafalarını toplamayı daha da zor hale getiriyordu. Giselbert değerli metalleri tek bir alaşım haline getirmek için hazırlıklarını yaptı. Bu normal bir közde mümkün değildi. Cüceler bu işlemi büyülenmiş gibi izlediler. İçinde koyu sarı altının, parlak gümüşün, sarımsı kırmızı vrakkasyumun, beyaz palandiyumun ve sikke büyüklüğünde siyah tiyonyumun birbirine karışacağı eritme kazanın çevresinde toplanmışlardı. Kapları teker teker alarak içindeki sıvıları içi sıkıştırılmış kumla kaplı çan şeklindeki dökme kalıplarının içine boşalttı. Siyah metali döktüğünde uğursuz bir tıslama duyuldu. Yaratıcısı Tiyon'un kötülüğün içinde barındıran metal palandiyumun saflığıyla birleşmeye karşı direniyordu. Yine bir gümbürdeme ses duyuldu. Demir destekler gürültüyle yerlerinden çıktı ve koçbaşı kapının bir kanadını yarım adım kadar açmayı başardı. Boglinlerden bir tanesi hemen aralıktan içeri girerek kocaman gözleriyle etrafına bakındı. Heyecanla viyaklıyordu. "Hey, seni iğrenç çirkin domuzcuk," diye neşe içinde selamladı. Hiddetli ve ona doğru koştu. Yine sinirini boşaltma fırsatı çıkmıştı karşısına. "Cesaretinin karşılığında baltalarından biriyle karşılaşacaksın. Peşinden gidin," diye emretti Tunkdil çabucak. "Narmorasan geride kalacaksın." Her ne kadar Boindil karşı çıksa da Balindis, Giselbert, Andokai ve Dijerun içeriye giren saldırganlara karşı koymak için kapıya doğru yöneldiler. Sütunlar daha bir gürültüyle kapıya vurmaya devam etti. Yaratıklar zafer anının yaklaştığını düşünerek çabalarını üç kata çıkardılar. Sonunda aralık bir orkun geçeceği genişliğe ulaştı. İçeriye oklar yağıyordu. Ancak şanslarına onları çizikler vermekten başka bir zararları dokunmuyordu. Tunkdil kapının aralığı genişlemedikçe giriş tutabileceklerini fark etti. "Sizi ejderha ateşiyle savuşturacağım." Ejderha ateşi ocağına gitti, daha fazla kömür boşalttı ve közler kor beyazı olana kadar körüğü çalıştırdı. Hızla seyyar bir ocağa birkaç kürek köz atarak girişe taşıdı. Kararlı bir şekilde bir kürek dolusu közü kaldırıp düşman sıralarının üzerine kafa ve zırhlarına fırlattı. Ateş yağmuru canavarların üzerine indi, zincir gömleklerinden içeriye girdi ve enseleriyle yüzlerine çarptı. Acele yükselen haykırışlar duyuldu ve ikinci yüklemeyle birlikte bu bağırışmaların şiddeti arttı. Kızarmış ve kömürleşmiş deri, yanık saç kokusu yayıldı etrafa. Orklar kendilerini korumak üzere kalkanlarını kaldırdıkları anda cücelerin balta ve çekişleri bedenlerinin alt kısımlarına çalışmaya başlıyordu. Furgas arkadan takviye ile geldi ve sonra da orklar geri çekilerek uzaktan ok atmakla yetindiler. "Uzun sürmeyecektir, siper duvar yapacaklardır," diye tahminde bulundu Andokai. "Gitmeliyiz, er ya da geç Ocağa girmeyi başaracaklar. Birlikte kapıyı kapatmaya çalıştılar ancak yaratıklar akıllıca davranıp kapının aralığına takozlar yerleştirmişlerdi. Andokai haklı, bir an önce buradan kaçmalıyız. Tungdil ocağın başına geri döndü. Alaşımın hazır olması daha ne kadar sürer diye öğrenmek istedi Giselbert'ten. Tionyum'un palandiyumla kaynaşması için yarım güneş batımı kadar kaynaması gerek. Ancak ondan sonra diğer metaller de bunlara eklenebilir diye açıkladı. Sonra da kanalları, madeni boşaltabilirim. Ancak soğuması uzun sürecektir. Kapı dayanacak mı? Dayanmalı diye hırladı Tungdil kararlı bir ifadeyle. Ve dayanacak da. Ancak Nodon'un hizmetkarları rahat vermedi. Durmaksızın saldırıyorlardı ve tıpkı Maga'nın tahmin ettiği gibi oldu. Canavarlar tekrar saldırıya geçmeden önce kalkanlardan bir set hazırladılar ve köz halindeki kömürlerden korunmak amacıyla bu seti başlarının üzerinde taşıyarak hücum ettiler. Beşinciler klanından iki cücenin kellesini uçurarak onları nihai olarak öldürmeyi başardılar. Savunmadakilerin sayısı tehlikeli bir şekilde azalıyordu. Bu arada yeni bir koçbaşı da devreye girmişti. Kötülüğün kendisi, yani kuzeyden gelen korku, onları kamçılıyordu. Zamanı geldi. Uzun süren yıpratıcı beklemenin ardından Giselbert cüce sembolleri ve çizgilerin olduğu kalıba dağlardan gelen metali akıtmaya başladı. Tungdil sıvının rengini tarif edemiyordu. Turuncu ve sarı arasında içinde siyah noktaların da olduğu bir renkti. Tıpkı su gibi. Önceden belirlenmiş şeklin içine aktı. Sanki nereye ait olduğunu kendisi biliyormuş gibiydi. Miktar tamdı. Ne eksik ne de fazla. Tamamdır dedi. Ata babası derin bir nefes alarak, soğuması yarım kadar sürecektir. Sonra da balta başına sapa takabiliriz. O, koçbaşı kapının hasar almış demirini parçalayıp geçti. Saldırganlar aceleyle sütunun başını geriye çektiler ve deliğin biraz üstüne bir hamle daha yaptılar. Kendilerine ikinci bir giriş hazırladılar. Tungdil derin bir nefes aldı. Kolları ağrıyordu, karnı açtı ve hayatta hiç olmadığı kadar uykusu vardı. Yatsa bir tam gün uyuyabilirdi. Yine de baltasını kaldırdı. Metal soğuyana kadar onları durduralım. Omuzlarıyla sırtındaki ağrıları duymazdan geldi çünkü bir lider olarak iyi bir görüntü vermeye çalışıyordu. Gandogar söylediklerini harfiyen yerine getiriyor, liderlik konusunda bir talepte bulunmadan ekibin bir parçası olarak hareket ediyordu. Tungdil bunun için ona büyük saygı duyuyordu. Oink, oink diye bağırdı savaşma konusundaki hiç azalmamış görünen hiddetli ve içeri giren orkların üzerine atlayarak zırh ve etlerinin parçalarının birbirine karışmasını sağladı. Ancak onun katkısı da giderek etkisini yitirmeye başlamıştı. Dövüş uzadıkça saldırganlar aynı ölçüde avantaj elde ediyordu. Dijeron'un ve baş edilmeleri neredeyse imkansız olan beşincilerin yardımıyla üçte ikisi aralanmış, kapıyı ancak tutabiliyorlardı, zaman aleyhlerine işliyordu. Giselbert Tungdil'in yanına geldi. Siz gidebilirsiniz. Keskin ateşin kalkmaları yeterince soğumuş. Baltasını havaya kaldırdı. Sizler bacanın içinde yeterince ilerleyinceye kadar onları oyalarız. Sonra da baca ağzını kapatıp mekanizmayı parçalarız. Bu size yeterli bir avantaj kazandıracaktır. Baca ağzını elle açmaları günlerini alır. Tungdil başıyla onayladı ve arkadaşlarına çekilmelerini emretti. Tamamlanan balta başı büyük örsün üzerine duruyordu ve ejderha ateşinin alevinde gizemli şekilde ışıldıyordu. Elmaslar parlıyor, kakma ve işlemeler sıcak sıcak ışıldıyor, ocaktaki ateşin salınımlarıyla nabız gibi atıyordu. Bırak kazın kutsamasıyla başardığımız şu şeye bir bakın. Tungdil yarattıkları eseri saygıyla inceledi. Şimdi de silahı tamamlayacağız dedi gururla. Banendis sapı aldı ve dirsek uzunluğundaki kenetin içine yerleştirmeye başladı. Birden dişi cücenin yüzü soldu. Bırak kas yardımcımız olsun, ufak geldi dedi üzgün bir sesle. Çok inceltmişiz, sap sallanıyor, uymuyor. Baş kısmı ilk hamlede fırlayıp gider. Anlamıyorum, halbuki o kadar. Rünler peş peşe ışıldamaya, ardından da ahşap sap kendiliğinden kalınlaşmaya başladı. Çatırdayarak boşluğun içini doldurdu ve demir balta başı da adeta tek parça halinde kaynadı. Tungdil bunu görevlerini tamamlayarak tanrılarını mutlu ettiklerinin bir işareti olarak kabul etti. Parmakları metalin üzerinde gezindi. Güzel bir his veriyordu. İstemeye istemeye keskin ateşi Narmora'ya uzattı. Baltayı kullanmayı çok isterdi. Giselbert silaha uzandı. Dokunabilir miyim diye sordu titreyen bir sesle. Elbette, sizler olmasaydınız onu yapamazdık. Beşincilerin ata babası baltayı önce saygıyla tuttu, ardından da birkaç deneme savuruşu yaptıktan sonra silahı yarı kara elfe teslim etti. Şimdi her şey yerine oturdu. Yıllar boyu beklemenin, savaşmanın, ölümsüzlüğün acıları dedi duygulanarak. Bırak kasa şükürler olsun. Hepsine elini uzatarak teker teker tokalaştı. Tunk dillerini biraz daha uzun tuttu. Kötülüğü def ettikten sonra salonlarımızı yeniden doldurun. Beşinciler krallığını bir daha canavarlara bırakmayın. Gözleri doldu. Söz ver bana Tunk dil Altınel. Tunk dil beşincilerin ata babasının muhteşem gözlerine bakarak isteğini yerine getirdi ve başını sağladı. Cizalbert elmaslarla süslü silah kemerini çıkarıp Tunk dilin beline bağladı. Onu beşincilerin bir anısı olarak sakla ve son adamımıza kadar ölümden sonra bile memleketimizi koruduğumuzu herkese anlat. Tunk dil yutkundu. Hediyen büyük bir onurdur. Duyduklarım ve gördüklerimden sonra en çok sana yakışır. Dostlar gibi sarılarak vedalaştılar. Gidiyoruz dedi Tunk dil. Bacanın girişine çıkan ve ardından da karanlığın içinde gözden kaybolan dar merdivenlere baktı. Sonunda beşincilerin geriye kalan son temsilcilerin orklarla savaştığı kapıya döndü. Ya siz ne olacaksınız diye sordu Boyendal Cizelbert'e. Cizelbert gerinip kapıya baktı. Burada kalacağız ve dışarıdakiler bizleri alt edip kellemizi uçurarak yaşamlarımızı son verene kadar kaçmanızı sağlayacağız dedi. Büyük bir gururla. Gidin. Yukarıdaki bölümlerde merdivenler giderek daralır. Dijeron dikkatli olmalı yoksa yanlış bir adım attığında düşer. Narmora önden giderek çevikliğiyle basamakların sağlamlığını kontrol ederek ilerliyordu. Ardından insanlar ve cüceler geliyordu. Savaşçı kafilenin sonunda bulunuyordu. Sadece Baragor geride ocağın yanında kaldı. Elinde savaş çekici tutuyor ve yerinden kımıldamıyordu. Gelmiyor musun diye sordu Tunk dil temkinli bir şekilde. Başını sağladı. Bir daha geri dönmemek ve saygıdeğer bir son yaşayabilmek üzere yola çıktığımı baştan söylemiştim. Zamanı geldi. Varmak istediğim yere vardım. Sakin görünüyordu. Bir ölmeyene dönüştüğünden beri üzerinde olan huzursuzluğu sona ermişti. Kızıl kahverengi gözlerini Tunk dile çevirdi. Beni yanınıza aldığın ve tüm bunların bir parçası olmama izin verdiğin için sana teşekkür ederim. Sana söz vermiştim. İstediğin an sözünü bozabilirdin. Sarhoş şarkıcıyı geri çevirdiğin için kimse seni ayıplamazdı ama yapmadın. Yanına gelerek yüzüne baktı. Hayatımın eserini bir daha aşılmamak üzere tamamladım. Umarım korunaklı ülke bir daha ikinci bir keskin ateşe ihtiyaç duymaz. Fikrini değiştirmeyeceksin öyle mi dostum? Baragor güldü. İçinde neşeli şarkıların tınısının duyulduğu güzel bir gülüştü. Cüce olmak ve fikrini değiştirmek pek birbirine uyan şeyler değil. Kararımı uzun zaman önce vermiştim. Kapıyı işaret etti. Yanlarına gitmeliyim. Beşincilerin ataları ve halkımızın en saygıdeğer üyeleriyle birlikte göçeceğim bu dünyadan. Daha ne isteyebilirim ki? Kalın parmakları Tunk dinklere kenetlendi. Sen iyi bir cücesin. Önemli olan da bu. Nereden geldiğin değil. Beni unutma ve ufak parlak sakalı da. Sarıldılar. Tunk dil gözyaşı döktüğüne utanmadı. Bu hayatta bir daha karşılaşacağı bir dostunu geride bırakıyordu. Nasıl unutabilirim? Hayır. Baragor çekiç yumruk seni unutmayacağım. Goyimgar'ın mezarına uzun uzun baktı. Hiçbirinizi unutmayacağım. Taş ustası gülümsedi ve beşincilere yardım etmek üzere kapıya doğru ilerledi. İki adım sonra durdu. Gözleriyle hiddetliği aradı. Boyun dile onu yaptıklarından dolayı affettiğimi söyle dedi kısık bir sesle. Tunk dil ona şaşırarak baktı. Ona öylece söyledim ve buna inanmaz. Vicdanını rahatlatması için bunu uydurduğumu düşünecektir. O halde ona kız kardeşim benim kadar çok sevdiğini anladığımı söyle. Onu kaybetmekten nefret ettim. Koşullardan nefret edemeyeceğim için baltayı kullanandan nefret ettim. Nefretim acı ve üzüntüyü uzaklaştırdı. Baştan beri bir kaza olduğunu ve onu çok sevdiğini biliyordum. Sessizce güldü. Ölüm kişiyi olgunlaştırıyormuş Tunk dil. Bırak kas sizinle ve özellikle de seninle olsun. Dudaklarını bir şarkıyla kalabalık düşmanın üzerine atıldı ve savaş çekiciyle bir orkun dizini parçalayıp ardından da kafasını kırdı. Bu sırada şarkı söylemeye devam ediyordu. Tunk dil yutkundu ve bu sırada tırmanarak epey bir yol almış arkadaşlarının arkasından onlara yetişmeye çalıştı. Narmora bacanın içine girmeye hazırlanıyordu. Karanlık bacanın içinde tırmanırlarken Baragor'un şarkısı onlara uzun süre eşlik etti. Sonunda Cizelbert mekanizmayı harekete geçirdi ve baca girişini örten çelik plakalar kapandı. Ardından bir şangırdama sesi duyuldu. Zincirler hareket etti. Şakırtılar için birbirlerine dolandı ve nihayetinde mekanizma dağıldı. Gürültüler sona erdiğinde hala Baragor'un sesini duyabiliyorlardı. Ancak bu sefer daha kısıktı ama yine de oradaydı. Susup onu cücelerin cesareti ve orklara karşı kahramanlıklarıyla ilgili şarkısını dinleyerek tırmanmaya devam ettiler. Baragor kalabalık düşmanla alay ederek onları kışkırtıyor, ölüme çekiyordu. Sonra sesi duyulmaz oldu. Her yer serbest, biz ve dağın dışında bir şey yok diye seslendi Narmora aşağıya. Tunktül onu bir an için gökyüzünün parlak gri renginden ayrılan ince bir silüet olarak gördü. Sonra yine gözden kayboldu. Çıkış kısmı içine bir ev sığacak kadar genişleyen bacanın içinden ardı sıra çıktılar. Cüce son basamakları yorgun bacaklarıyla ağır ağır tırmandı. 3000'den sonra bacanın kenarından ilerleyen işlenmiş basamakları saymaktan vazgeçmişti. Tırmanışları başarılı geçmişti. Kimse kaymamış ya da tehlike yaşamamıştı. Hatta Dijerum bile zırhına rağmen sorunsuz tırmanmıştı merdivenleri. Kaçtık. Tunktil bacanın korunaklı ağzından çıkarak gri dağların ortasında karlarla kaplı bir yükseltide durdu. Buz gibi esen rüzgar sakalıyla oynuyordu. Cüce titredi. Sayısız uçurum ve vadinin görüntüsü onu hayrete düşürdü. Büyük Bıçak Dağı'nın zirvesini, efsanevi ejder dilinin uç kısımlarını ve altın duvarın dik yamaçlarını görebiliyordu. Ulu ve heybetli bir biçimde bulutlara kadar yükseliyorlardı. Rüzgarlı karlarla kaplı ve ebediydiler. Daha önce çok az kişinin şahit olduğu manzaranın etkisinden kendini şiddetli bir şekilde çekip kurtardı. Tunktil yarı kara elfi gözcü olarak önden gönderdi. Bu kararı vermekte oldukça zorlanmıştı. Bir yandan tehlikeye atılmayacak kadar önemliydi. Diğer yandan ise güvensiz topraklarda tehlikeye düşmeden hareket edebilecek yeteneklere sahipti. Kadın bunu hiç önemsemiyordu ancak kurgaz neredeyse kaygılanmaktan hasta düşecekti. Bu şekilde Narmora'nın belirlediği rotada ilerleyerek karların içinde yürüdüler. Işıldayan buzul geçitlerinden, yanlarında gökyüzüne uzanan dik yamaçların dibinden ve uçurumların kenarından ilerlediler. Bunun yanında her an çökecekmiş gibi görünen çığ kalıntılarının üzerinden ve taş kemerlerin altından geçmek zorunda kalıyorlardı. Hala tek kelime konuşmamışlardı. Yorgunluk ve yaşanmışlıklar dillerini uyuşturmuştu. Herkes tökezleyip düşmemek için sadece atacağı bir sonraki adımı düşünüyordu. Tunktil'in düşüncelerinde Cizelbert ve Bavrogor vardı. Ork ve kara elflere karşı savaşırken görüyordu onları. Gözlerini kapatıp odaklandığında ise taş ustasının şarkı söyleşini hala duyabiliyordu. Sarhoş şarkıcı diye düşündü üzülerek. Akşam onları giderek artan rüzgardan koruyan bir mağaraya sığınıp ışık versin diye bir meşale yaktılar. Soğuk hiddetliği etkilemiyor gibiydi. Andokai üzerinde karları silkeleyip pelerini daha sıkı sarılarak bitkin bir şekilde çıplak kayalıklara yaslandı ve küfrederek mavi gözlerini kapattı. Derhal sihir alanı olan topraklara varmalıyım dedi ve böylece devam etmekte olan sessizliği bozmuş oldu. Güçlerim tükendi. Böyle bir şey olabileceğini tahmin etmezdim. Pek hoş bir duygu değil. Ve kesinlikle sizin sihrinize ihtiyacımız olacak. Tunktil titreyerek üzerine çeşitli tünel girişlerinin işaretli olduğu haritayı eline aldı. Nodon'un tünelleri bildiğinden işimiz oldukça zor. Eve dönmek için onları kullanmak isteyeceğimizi düşünüyordur. Dikkatli bakışları çizimleri inceledi ve gözleri şu anki konumlarından yaklaşık 200 mil uzakta bulunan bir noktaya takıldı. İşte bu. Bunu düşünmemiştir. Alandur'a gideceğiz. Ne? Sivri kulakların yanına mı diye sesini yükseltti o anda dikkatli bir şekilde sakallarındaki buzları temizlemekte olan Boindil. Neden? Tünel girişi şu an hala düşmemiş olduğunu tahmin ettiğim elf diyarında bulunuyor diye açıkladı kararını. Ve onlardan aynen Yüce Kral Guntrabur'un da istediği gibi Nodun'la karşı bizimle birlikte savaşmalarını isteyeceğiz. Yoksa başka bir önerin mi var Boindil? Hayır diye karşılık verdi hiddetli. Biraz duraksadıktan sonra ben önce bir fikre kendimi biraz alıştırmak zorundayım. Onlar bizim düşmanımız ya da öyleydiler. Ben de farklı düşünmüyorum. Balindis onu onaylayarak başını salladı ve ellerini meşalenin ateşine uzattı. Birinin bir şeyden hoşlanmaması ne kadar da kolay oluyor diye filozofça bir tespitte bulundu. Karnına bastırarak çeşitli gürültüler çıkartmakta olan Rodario. Çok açtı ve mağarada bulunan herkes de onunla aynı durumdaydı. Açlıktan bir buz sarkıtı koparıp onu yalamaya başladı. Tanrılar bizleri farklı yarattı. Sitalia, elflerin yaratıcısı, sivri kulakların yeryüzünü ve yeşili sevmelerini sağladı. Brakkas ise bizlere dağların mağaralarını verdi. Dişi demirci bacaklarını kendine doğru çekti. Onlar bizi küçümsüyor. Onlar kadar güzel olmadığımız için bizleri aşağılıyorlar. Ve bu yüzden siz de onları mı küçümsüyorsunuz diye sordu oyuncu. Demek ki bir taraf küçümsemeyi bırakırsa düşmanlık ortadan kalkacak. Düşmanlığı sonlandırmak bu kadar basit işte. Gülümseyerek yaralandığı yeri tuttu. Lanet olası ork. Tavsiyelerimin işe yarayacağı daha başka düşmanlıklarınız var mı? Üçüncüler dedi hiddetli yavaşça. Lorimbor boyu Giselbert'in de dediği gibi. Ama onlarla asla barış yapmayacağım. Yumruklarını sıktı. Özellikle de artık beşincilerin neden çöktüğünü öğrendikten sonra. Rodario sırtını dik bir şekilde duvara yaslayarak oturdu. Bu düşmanlığın kaynağında ne var fark ettiğim kadarıyla biz insanlar cüceler hakkında çok az şey biliyoruz. Kağıt ve kalemini eline aldı ama lütfen kısa bir versiyon olsun. Mürekkebim bitmek üzere. Balindis gülümsedi. Onlardan nefret ediyoruz. Kalemi durdu. Bu da çok kısaydı. İlklerin saygıdeğer demircisi dedi şirin bir gülümsemeyle. Ben de öyle düşünmüştüm ve tüm hikayeyi anlatmaya başladı. Burakkas 5 boyun ata babalarını yarattı ve her birine farklı birer isim verdi. Ancak üçüncülerin kurucusu cüce ismini istemedi ve kendi ismini kendi koydu. O andan itibaren ismi Lorimbur oldu. Burakkas 4 boya farklı bir yetenek bahşetti. Böylece taş ustaları, mücevherciler, demirciler ve kuyumcular loncaları oluştu. Ama Lorimbur'a şöyle dedi. Sen kendi ismini kendin koydun. O halde yapacağın işi de kendin seçeceksin. Ben sana bir yetenek bahşetmeyeceğim. Lorimbur öğrenmek için çok çabaladı ve kardeşlerinin yanında eğitim aldı. Ancak elinden hiçbir iş gelmiyordu. Demir dağılıyor, altın yanıyor, değerli taşlar parçalanıyor ve taşlar kırılıyordu ellerinin arasında. Ve böylece kardeşlerini kıskanmaya başladı. Sinsi kalbinde tüm cücelere karşı bir düşmanlık çoğalmaya başladı. Gizlice dövüş sanatında ustalaşmaya başladı. Sadece korunaklı ülkenin düşmanlarına karşı kullanmak için değil, aynı zamanda kendisine benzer, kendinden daha iyi birileri kalmasın diye diğerlerinin soyunu kurutmak üzere de bu gücünü kullanacaktı. Rodario hepsini yazmıştı. Bu büyük bir oyun diye mırıldandı kendi kendine. Bu 100 yılın oyunu olacak. Balandis boğazını temizledi. Artık neden üçüncülerden korktuğumuzu biliyorsun. Onlara güven olmaz. Andokai oturduğu kayanın üzerinde kendine daha rahat bir pozisyon ayarlamaya çalıştı. Üçüncüler şu anda umurumda değil. İlk olarak ikna etmemiz gerekenler elfler dedi. Prens Liutasil yeni dostluklar kurmamakla meşhur. Müttefiklik teklifinin cücelerden geliyor olması işi daha da zorlaştırıyor. Ellerini başının arkasında kenetledi. Tunktil meşalenin yarattığı gölgelere bakarken gülümsedi. Yolculuğumuz boyunca ihtimal vermeyeceğim birçok şeyin mümkün olduğunu gördüm. Bu bana elfler konusunda başarı sağlayacağımızı düşündürüyor. Balindis, Narmora'dan keskin ateşi aldı, dikkatli bir şekilde eyle işlemelerin üzerinde kalmış çapakları temizledi ve metali parlatmaya başladı. Tunktil çalışmasını ara verene kadar onu hayranlıkla izledi. Parmaklarım dedi özür dileyerek ince çalışmak için fazla soğuk. Battaniyenin altına girmiş olan Furgas ve Narmora'ya baktı. Üşüyorsan yanıma gelebilirsin diye teklif etti. Ağzı birden kurudu. Balindis yanına sokuldu ve yattı. Ocak ateşi gibi sıcakmış dedi keyifli bir şekilde iç geçirerek. Tunktil dikkatlice kolunu onun omzuna attı. Balindis'in yanında oluşu onu fazlasıyla mutlu ediyordu. Korunaklı ülke Gauragar Krallığı 6234. Güneş Döngüsü Kış. Hızlı ilerliyorlardı ve arazi izin verdiğinde ise hafif bir koşu temposu tutturarak gri dağların güneyden aşağı inmeye başladılar. Kısa bir sürenin ardından Gauragar'ın tepelik alanlarına girdiler ve ulu zirveyi gerilerinde bıraktılar. Koşmak için pek fırsatları olmuyordu zira hafif koşu onları oldukça yoruyordu. Tunktil hiddetliye Bavragor'un son sözlerini ilettiğinde cücenin dudakları çizgi haline geldi ve gözleri yaşardı. Ancak tek kelime etmedi. Yol üzerinde karşılaştıkları yerleşim yerlerinin olabildiğince etrafından geçiyorlardı ve sadece bir kez o da kumanya satın alsınlar diye Furgas ve Rodario'yu seyyar ayakkabı tamircileri olarak bir çiftliğe gönderdiler. Rodario kendini fakirleşmiş bir soylu olarak tanıtmakta ısrar etti ancak Tunktil olabildiğince az dikkat çekmeleri konusunda kararlıydı. Hicreklerin tadı pek iştah açıcı değildi. Ölü ülke ekinlerin tadını bozmuştu ve büzüşmüş kış elmalarıyla ekmek midelerine taş gibi oturmuştu. Ancak yine de güçlerinin bir kısmı geri kazanmaları için yeterliydi. Susuzluklarını tadı yerdeki sulardan çok daha iyi olan eritilmiş karla gideriyorlardı. Dijarun yaşlı bir geyik avlamıştı. Hayvanın etini kısa bir süre ateşin üzerine pişirdikten sonra yalayıp yuttular ve bayat tadını görmezden geldiler. Orklarla karşılaşmadılar. 7 günün ardından ise bu sevinçleri meraka döndü. Çünkü ölü ülkenin toprakları üzerine bulunmalarına rağmen tek bir Bogli'ne dahi rastlamamışlardı. Aslında buraları canavarlarla kaynıyor olmalıydı. Tuktul bunu çok merak etti ve bu yüzden de Furgas ve Rodairo'yu bir şehre göndererek olan biteni öğrenmelerini istedi. Dehşet dolu haberlerle geri döndüler. Geri çağrılmışlar dedi oyuncu ve anlatacaklarını desteklemek ve tiyatral bir hava katmak için bolca mimik ve hareketli anlatımını süsleyerek öğrendiklerini aktardı. İnsan krallıklarını ele geçirmek üzere toplanmış olan ork birliklerinin kampları boşmuş, zira binlercesi güneye hareket etmiş, kayalık bir kaleyi ele geçireceklermiş diye anlattılar. Yüzünü ekşitti, lanet olsun o yerin adı neydi ya? Güneyde mi? Ogre ölüsünden başka bir yer olamaz diye bağırdı hiddetle heyecanlanarak. Hah, domuzcukların ikinciler kralını ele geçirmeleri için binlercesine ihtiyaçları var. Duydunuz mu? Ah keşke orada olsaydım da kardeşlerime yardım edebilseydim. Hayır adı bu değildi diye karşı çıktı Rodario onları hayretle düşürerek. Karanlık, kahverengi, lanet olsun halbuki metinlerimin hepsini ezberlerim ben. Binek hayvanlarıyla ilgiliydi sanırım. Ellerini salladı. Çabuk onlara vurulan şey neydi? Semer mi diye tahminde bulundu Balandis. Tunktil gerisini getirdi. Kara semer. Kara semeri kuşatıyorlar. Andakuay düşündü. Bana bir şey ifade etmiyor. Neden öyle yapsınlar ki? Orası üçüncülerin bir kaleye dönüştürdü ve oradan diğer cücelere karşı savaş attıkları tepesi düz bir dağ. O dağ korunaklı ülkenin tam ortasında yer alıyor. Ama o kadar orkla ne yapacaklar? Belki de Nodon'un mutlaka ele geçirmek istediği önemli kişiler oraya sığınmıştır diye ortaya bir fikir attı Narmora. Gauragar ve İdoslan kralları örneğin. Tunktil Balandil'in ve Guntrabur'a keşfinden bahsettiğini hatırlıyordu ancak o lanet olası yere niye gittiklerini bir türlü anlayamıyordu. Karasemer'e bir göz atacağız ve oradan ne istediklerini öğreneceğiz. Ne de olsa yolumuzun üstünde. Yola devam ettiler. 5. krallığından çıktıklarından tam 12 güneş batımı sonra Alandur topraklarına ayak bastılar. Tunktil'in bunu anlaması için haritaya bakması gerekmemişti. Daha doğa bunu belli ediyordu. Düz ve karla kaplı bir arazide ilerliyorlardı. Uzaktan kayın, meşe ve akça ağaçların dolgun yeşilini görebiliyorlardı. Bunların önünde ise koruyucu bir kalkan gibi çam ağaçları nöbette duruyordu. Bu yoğun renk cümbüşü ve canlı bitkiler tüm dedikodulara rağmen Elf Diyarı'nın Nodon'un canavarlarına yenik düşmediğinin, dimdik ayakta kaldığının kanıtıydı. Ölü ülkenin gücü burada son buluyordu. Ağaç gördüğümde sevineceğimi söyleseler de inanmazdım dedi hiddetli. Günlerden bu yana ölü topraklar üzerine yürüdüğünü bilmek onu bile kötü etkilemişti. Her türlü istilacıya karşı bir duvar gibi yükselen ve sık bir şekilde yan yana durarak duvar oluşturan ağaç gövdelerine baktı. Aynı anda da baltalarına davrandı. Anlaşılan yolumuzu açarak ilerleyeceğiz. 44. ayrımın sonu sayfa 629.